Ayrım 4.
Aslında yarım yüzyıl önce de buna benzer bir buluş Troya'da, Truva, az kalsın gerçekleşiyordu. Düşsever bir Alman olan Heinrich Schliemann, Homeros'un efsanevi kentinin kalıntılarını ararken eski Tunç çağının, şimdi bizim ikinci dönemi olarak bildiğimiz altın ve gümüş hazineleriyle karşılaştı. Ne yazık ki buluşun öneminin anlaşılması için vakit henüz erkendi ve eserleri çıkarmada kullanılan ilkel yöntem arkeolojik dekorun bozulmasına neden olmuştu. Buna karşılık sonraki buluşlar arkeolojinin kazı ve kayıt yöntemlerini düzenleyen kesin olarak tanımlanmış, töre ve kuralları bulunan bir disiplin olarak kabul görmeye başladığı bir sırada gerçekleştirilmişti. Bundan ötürü bu buluşların sonuçları artık müzede güzel nesneler göstermekle sınırlı değildir. Bulguların antropolojik yönden de ele alınmasıyla bize iletmek istediği bilgi mantıklı yorum ve resimli kurguyla dile getirilmiştir. Hitit Krallığı'nın kuruluşundan geriye doğru gidildiğinde çok yıllar önce Kanişte, Kültepe, Türk kazılarında ortaya çıkarılan Asur yerleşmesi ilk önemli buluştur. Bu yerleşmenin kurgusu 8. şekilde görülmektedir. Ön sırada Asurlu tecimenlerin evleri var. Alçak gönüllü ama yeterli konutlar, çatmaları ağaçtan, tuğla örmeli, çoğu iki katlı evler. Resmin her yerinde iş kaydı tutmanın önemi belli edilmiştir. Kil tabletlerin sertleşmesini sağlayan fırınlar avluda çok yer tutmuş. Bu tabletler ya raflara istif edilir ya da toprak küplerde saklanırdı. Kentin dış mahallesini oluşturan bu evlerin çevresini kuşatan kendi duvarları vardı. Kapısından zorlu bir yolculuk sonunda Mezopotamya'dan dönen ya da oraya gitmek üzere ayrılan tecim eşyası yüklenmiş kara kaçan kervanları geçmektedir. Arka planda kuleli duvarlarla çevrili asıl kentin görkemli kapısına doğru bir yol dönerek tırmanmaktadır. Çünkü her malın sarayda denetlenmesi ve yörenin yöneticisine ondalık ödenmesi gerekmektedir. Eski yerleşim katlarının oluşturduğu höyüğün üzerinde yükselen Kaniş, arkasındaki başı karlı Argaios, Erciyes dağıyla etkileyici bir silüet vermektedir. Yöre yönetimi konaklarda otururdu. İsa'dan önce 2300'de eski Tunç Çağı Sarayı'nda, 1000 yıl sonrasının Miken saraylarında olduğu gibi 4 sağlam ağaç sütunu ve büyük yuvarlak ocağı olan bir megaron yapı çevresinde evler olurdu. Geride bıraktıkları eşyaya bakınca zarif toprak kaplar ve 3 boyutlu ya da çizgiyle yapılmış süsler. Orta Tunç Çağı'nda yaşayan Kanişlilerin beğenilerinin tıpkı kentin altındaki mahallede yaşayan yabancı konuklar gibi gelişmiş olduğu anlaşılır. Okuma yazma bilmemeleri ise bu nitelikleriyle tuhaf bir çelişki sergiler. Bu konulara ilerideki bir bölümde daha fazla değineceğiz. Üzerinde duracağımız ikinci resmi, Türk kazıcılarının bu kez Boğazköy yakınında Alacahöyük'teki çalışmalarına borçluyuz. Alaca'da Hitit kentinin temelleri altında yapılan açma önceleri sıradan bir işti. Ancak açmanın yapılacağı yerin seçiminde talihin yardımı olmuştu. Çünkü 1935 yılının kazı mevsiminde eski Tunç Çağı mezarlığı ortaya çıkarıldı. Açılan 13 mezarda yerel yöneticilerle ailelerinin yattığı belliydi. Kabataş duvarla çevrilmiş dikdörtgen mezar çukurlarının çatısı ağaç gövdeleriyle örtülüydü. Madeni kısımları ve süslemeleri günümüze değin gelmişti. Ağaç eşya için mezarda yer bırakılmış, ölü zengin kişisel eşyasıyla gömülmüştü. Erkeklerin yanında silahlar, kadınların yanında süs eşyası, ayrıca evde kullanılan kaplar, birçoğu değerli madenlerden yapılmış aletler vardı. Başka bir takım nesnelerin de gömme töreniyle ilgili olduğu anlaşılıyor. Bunların bir kısmının kurgusu yeniden yapılabilmiştir. Mezarlığın birkaç kuşak boyunca kullanıldığı açıkça görülüyor. Alem denen, mezar eşyası arasında sıkça çıkan madenden garip ızgaralar ve hayvan heykelcikleri, burada mezar örtülmeden önce üzerindeki katafalkın ya da geçici tentenin tepesini süsleyen nesneler olarak kabul edilmiştir. Mezarların üzerine konmuş kurbanlık sığır başları ve tırnakları gömme töreninde şölen yapıldığını akla getirmektedir. Alacahöyük bulunduğunda Anadolu'nun erken döneminde yaşamın nasıl olduğu pek bilinmiyordu. Gerçi başka yerlerde yapılan kazılar, İsa'dan önce 3. bin yılın büyük bölümünde tarımla uğraşan bir boyun, barış içinde Platon'un yüksek kesimlerindeki topraklarda ekim yaptığını göstermişti. O zamana değin varlıklarından başka hakkında çok şey bilmediğimiz bu halkın özellikleri ya da ırksal kimlikleri, çoğu köy topluluklarını akla getiren küçük ev araçlarından arta kalmış sınırlı kanıtlara dayanıyordu. Alacahöyük'ün bulunması bütün bunları değiştirdi. Mezarlardan çıkanlar yaklaşık olarak İsa'dan önce 23. yüzyılla tarihleniyordu. Bu da onların Şileman'ın ünlü hazinelerini bulduğu Troya'nın ikinci katıyla çağdaş olduğunu gösteriyordu. Kısa sürede Anadolu'nun başka bölgelerinde de aynı döneme ait karşılaştırılabilir buluntuların çıkmasıyla ülkenin yönetici sınıflarının varsıldığını ve yaşam düzeylerini gösteren maddi kanıtlar çoğalarak esaslı bir yığın oluşturmaya başladı. Bütün kaynaklardan toplanan eşyanın dökümüne gidildiğinde bunları yapanların özellikle maden çıkarmada, işlemede, madenden eşya yapmada çok usta oldukları görülüyordu. Örneğin eski Tunç çağının ikinci yarısında madeni eşya yapan ustalar, kire perdue yöntemiyle kalıba dökmeyi, maden kaplamayı, kaynak ve lehimi, çekiçle işlemeyi ve döverek şekillendirmeyi, tanelendirmeyi, telkari işlemeyi, hatta mine işlerini bile biliyorlardı. Ortaya çıkan nesneler arasında ustaların kullandığı anlaşılan yarı değerli taşlar ve lüks gereçler görmekte pek şaşırtıcıdır. Bunlardan kaya kristali, kuarts, akik, yeşim, obsidyen ve lüle taşını kendi ülkelerinde elde edebiliyorlardı. Fil dişi, kehribar, lacivert taşı ve firuze taşını ise dış ülkelerden ticaret yoluyla sağlıyorlardı. Alacahöyük'teki keşiflerden 3 yıl sonra bir İngiliz arkeoloji ekibi 600 kilometre güneyde Adana Ovası'nın en batı ucunda Mersin varoşlarında görece küçük bir höyükte kazılara başlamıştı. Burada karşılarına Tunç çağından önce gelen kalkolitik çağdan kalma bir köy yerleşmesi çıktı. Ekip yaklaşık olarak İsa'dan önce 4500'e tarihlenen bir katmanda çok çarpıcı bir keşifte bulundu. Bu tarihte höyüğün tepesi düzlenmiş ve bütün yerleşme kolaylıkla tanınabilecek askeri bir kale şeklinde dizgeli olarak yeniden kurulmuştu. Bu yapılaşma mimarlık tarihinde kendi türünün en eski örneğiydi. Dar pencereler ve kuleli bir kapısı olan kalın çevre duvarlarının içinde muhafızların kalacağı yerler standart birimler olarak düzenlenmişti. Hepsinde iyi donatılmış bir oturma alanı ve küçük bir avlu vardı. Avludaki sapan taşları savunmacıların cephanesiydi. Komutanın kaldığı yerler daha genişti ve içlerindeki birkaç güzel boyalı toprak kapla diğerlerinden ayrıcalıklıydı. Mersin'deki küçük kalenin altındaki kazı tabaka tabaka ilerledikçe gün ışığına çıkarılan çanak çömleğin biçimi ve bezemesi de gittikçe kabalaşıyordu. Artık madenin izine rastlanmıyor, buna karşılık çakmak taşı yongaları ya da obsidyen aletler çoğalıyordu. Açma belirgin bir biçimde yeni taş çağı yerleşmesinin üst düzeylerine varıyordu. Ama alan öylesine küçülmüştü ki yerleşmenin çağındaki durumu açık olarak görülemiyordu. Bu düş kırıklığı arkeolojik çalışmaya daha elverişli durumda olan Neolitik bir yerleşmenin 20 yıl sonra bulunmasına değin sürecekti. Verimli hilal denen toprakların çevresinde değil, İç Anadolu'daki Konya Ovası'ndaydı bu yerleşme. Çatalhöyük, çevirenin notu. Böylece 4. ve sonuncu sahneye geldik. Bu sahne bilim adamlarının bugün uygarlık dedikleri yolda ilerleyen, Anadolu halklarının birbiri ardına geçtikleri aşamaları temsil ettiği için seçilmiştir. Artık bilgimizin ufukları genişleyip zaman içinde belki de İsa'dan önce 6000'e değin gelmiştir. Ama karşılarında ilkel, gelişmemiş yaşam biçimi görmeyi umanlar yanılacaktır. 1961 yılında İngiliz arkeologlar Çatalhöyük denen tepeyle uğraşmaya başladılar. Bu höyüğü seçmelerinin nedeni 15 metre yüksekliğinin tümünün yeni taş çağında Neolitik, uzun süreli bir yerleşimler dizisini temsil ettiğini düşünmeleriydi. Bu düşünce doğru çıktı. Ama yüksekliğin yanında tepenin kapladığı alanın ne anlama geldiğini iyice kavrayamamışlardı. Burası köy değildi. Yaklaşık 140 dönümlük beldeydi. Beldede evler kesme kerpiçten yapılmış, arı kovanında olduğu gibi göz göz birbirine yapışmıştı. Her birinde birkaç dikdörtgen oda bulunan evlere ancak tahta merdivenle düz damdan iniliyordu. Doğal olarak damdan dama geçiliyor, damlar beldede oturanların toplumsal yaşam alanları oluyordu. Evlerin birçok garip yanı vardı. Bunların kimilerinin kutsal tapınma yerleri olduğu görülmektedir. Gerçek hayvan başı ya da boynuzları ya da bunların yapay benzerleriyle özenle süslenmişlerdi. Duvarlara renkli resimler yapılmış, sıvandıktan sonra da tekrar tekrar boyanmıştı. Resimlerdeki desenler eski taş çağının paleolitik mağara resimlerine çok benziyordu. Bu resimler erken dönem insanının etkinlikleri, görünüşü ve giysisi, hatta dini konusunda doğal olarak çok önemli bilgi kaynağıdır. Ancak sanatı, becerileri konusunda da elimizde çok kanıt vardır. Taştan yontulmuş ya da kilden küçük insan ve hayvan heykelcikleri, alet yapımında kimi zamanda nitelikli oyma süs eşyası yapımında kullanılan kemikler, aralarında cilalı taştan topuzların, okların ve geçmeli obsidyen başı olan mızrakların bulunduğu silahlar. Sepet ve hasırdan kalan izler bulunmuştur. Eğirme dokuma aletleri yaygındır. Mucize eseri gerçek dokuma parçası elimize geçmiş ve korunmuş durumdadır. Akdeniz'den gelmiş deniz kabukları, bölgede çıkmayan maden filizleri ve boyalar geniş çaplı bir tecimin varlığını göstermektedir. Süslemesiz toprak kaplar yerleşmenin tarihi boyunca kullanılmıştır. Bunların biçimi elimize bozulmadan ulaşmış ağaç kap örneklerinin benzeridir. Bulunan tahıl yığınlarına bakıldığında tarımın, Çatalhöyük'te ekonominin temelini oluşturduğu açıkça görülmektedir. Yerleşmenin düzenli aralıklarla taşan bir nehrin kıyısında kurulmuş olması, sulu tarımın yapılabilirliğini akla getiriyor. Hayvan evcilleştirildiğine dair belirgin bir kanıt yok. Ama yaban sığırı, geyik, yaban domuzu kemikleri, duvar resimlerinden edinilen izlenimi onaylıyor. Avcılık hala temel uğraş olsa gerek. Bir genelleme yapacak olursak, erken gelişme gösteren bu kültürün kökeninin Türkiye'den başka bir yerde olduğunu gösteren bir belirti yoktur. Çatalhöyük'te yapılan bu anıtsal kazının özellikle önemli olan yanı, kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Eski taş çağının, paleolitik, mağara adamının toplayıcı ekonomiden yakın bir zamanda yerleşik düzene ve yarı tarım ekonomisine geçişi bu kazıyla gözler önüne serilmektedir. Burada insanlar evlerinin duvarlarını mağaradaki atalarının yaptığı resimleri andıran çizimlerle süslemektedir. Bununla birlikte başka bakımlardan yaşam biçimleri hızla şaşırtıcı kültürel inceliğe erişmiştir. Erken gelişmiş olmaları sonunda zamanından önce olgunluğa erişmelerinin nedeni olabilir. Çünkü tarih öncesine ilişkin bilgilerimize göre bu kültürün devamı olmamış, Çatalhöyük'teki yerleşme terk edildikten sonra Neolitik kültür geçici olarak gerilemiştir. Yeni kazılarla durumun böyle olmadığı görülmüştür. Çevirenin notu. Çatalhöyük, tarih öncesi arkeolojisinin Anadolu'da gerçekleştirdiği başarıları örneklemek için seçmiş olduğumuz 4 temsili buluşun sonuncusudur. Bu kazılardan çıkarılan sonuçlar, göze daha az çarpan başka kazılardan ve birçok değişik çevre araştırmasından elde edilen sonuçlarla, ayrıca sayısız arkeoloji yayınında yapılan hararetli tartışmalarla elbette ki desteklenmiş, zenginleştirilmiştir. Gene de bilgi alanlarımız hala birbirinden çok uzak ve aralarındaki bağlar da gevşektir. Ama öyle zamanlar olur ki bir duvar resminin kabaca çizilmiş taslağı içine seyrek aralıklarla yerleştirilmiş gibi görünen bu alanlar, kompozisyon şimdi yeni yeni belirmeye başlayınca bitmiş resim parçaları gibi umulmadık biçimde ortaya çıkar. 3. Hititlerin peşinde. Her şeyden önce bugün tam olarak kimlere Hititler, hangi dile Hitit dili dendiğini açıklığa kavuşturmadan Hitit tarihini özetlemeye girişmenin yanlış olacağı kanısındayım. Böyle yapınca da karşılaşılan birinci sorun, Hitit adına hiçbir Anadolu halkının sahip çıkmamış olmasıdır. Hitit adı Tevrat'ta geçer. 19. yüzyıl tarihçileri bu adı önce Tevrat'ın dışında yeni yeni bilgiler edinmeye başladıkları Suriye ve Küçük Asya'da İsa'dan önce yaşamış bir insan topluluğu için serbestçe kullanmaya başladılar. Eski Ahit'te Hititlerle ilgili en eski sözlerden İbrani yazarlarının bu halkı Resuller döneminde Doğu Akdeniz'de oturan topluluklardan biri saydıkları anlaşılmaktadır. Ancak kutsal kitapta daha sonra krallık döneminde Kral Hazreti Süleyman'ın Hititli eşlerinden iki kez de savaş arabaları ve atları olan Hitit krallarından söz edilir. Bu nedenle 1860'larda Hama ve Halep gibi Suriye kentlerinde Mısır hiyeroglifleriyle yakınlığı olmayan resim yazıların yontulduğu bazalt plakalar bulununca bilim adamları bunları Hitit eserleri diye nitelemekte haklı çıktıklarını düşünüyorlardı. Ardından Torosların kuzeyinde İvriz gibi uzak bir yerde kayalara yontulmuş benzer yazıtların haberleri gelince Hititlerden kalan eserler Anadolu platosunda da aranmaya başladı. O sırada bu gizemli halkın tarihiyle ilgili iki yeni kaynak daha bilgi vermeye başlamıştı. Birincisi çözümlenen Mısır hiyeroglifleri, ikincisi Mezopotamya çivi yazıları. Bu ulusun İbrani dilindeki adının öbür dillerde de aynı biçimde söylenmesi beklenmiyordu ama Mısır metinlerinde geçen Kiheta'nın, Asur metinlerinde geçen Hattin'in Hitit olduğu açıkça belli oluyordu. Her iki dilde de bu adların da geçtiği tarihsel olaylar söz konusu devletin ya da ülkenin Orta Doğu'da çok erken dönemden beri siyasal bir konuma sahip olduğunu göstermekteydi. Mısır kayıtları Kiheta ordularının ta 3. Tutmosis baştayken İsa'dan önce 1504-1450 Mısır ordusuyla karşılaştığını, 200 yıl sonra 13. yüzyılda bir Kiheta kralının 2. Ramses'le antlaşma yaptığını anlatmaktadır. Akhenaten İsa'dan önce 1379-1362 ve 3. Amenophis İsa'dan önce 1417-1379 zamanında çivi yazısıyla yazılmış ünlü Amarna mektuplarından birini Firavun'a, devleti Küçük Asya'da bir yerde olduğu anlaşılan Hatti kralı Şuppiluliuma yollamıştı. Gene 11. yüzyıl ve daha sonraki Asur kayıtlarında Hatti ülkesinin Suriye olduğu açıktı. Bütün bu bilgiler coğrafi açıdan bakıldığında aklı karıştıracak nitelikteydi. Ancak bu yüzyılın başında yapılan yeni arkeolojik buluşlar sorunu tümüyle çözecekti. Hitit yazılarını ve çoğu kez onlara eşlik eden kabartmalar türünden eserlerin aranması çok yıllar önce Kızılırmak yayının içinde kalan Koca Boğazköy öreniyle onun yakınında yer alan Yazılı Kaya'nın açık hava tapınağındaki sıra sıra yüksek kaya kabartmalarının bulunmasına yol açmıştı. 1906 yılında Büyük Kale adıyla bilinen Yüksek Kale'de Alman kazıları başladı ve çok geçmeden çivi yazılı tabletlerden oluşan büyük bir arşiv gün ışığına çıkarıldı. Yazıların içeriğinden Amarna mektuplarında sözü edilen Hatti ülkesinin başkenti Hattuşaş'ın burası olduğu anlaşıldı. Bulunan ilk tabletler arasında yukarıda sözü edilen 2. Ramses'le Büyük Kiheta arasındaki anlaşmanın Hatti dilinde yazılmış metni de vardı. Arşiv artık tümüyle çözümlenip incelendiğinde tarihsel olayların düzeni de en sonunda açıklığa kavuşmuş oldu. İsa'dan önce 1700'lerden başlayarak 500 yıldan beri yöneticileri Hint-Avrupa kökenli olan bir devlet, İç Anadolu'nun gitgide daha büyük bir kesimini ele geçiriyor, daha güneydeki bölgeler içinde Mısır ve Asur'la çarpışıyordu. Mezopotamya dillerinde devletin adı Hatti idi. Çünkü İsa'dan önce 3. bin yıldan beri Anadolu'nun yerli halkına verilmiş olan ad buydu. Yaklaşık İsa'dan önce 1400'lerden kalma bir Asur metninde, metnin yazılış tarihinden yaklaşık 1000 yıl önce yaşamış Akat hükümdarlarının işleri anlatılmakta, Anadolu'nun güneylerinde bir yerlerde Naram Sin'in bir Hatti hükümdarıyla savaştığından söz edilmektedir. Şimdi bu ülkenin yeni halkı yurtlarını işgal ettikleri Hattilerle karışmasın diye Tevrat'ta geçen şu eski Hititler sözcüğüyle adlandırılıyor. İsa'dan önce 1200'lerde Hitit tarihinin akışı aniden kesilivermiş. Bugün pek anlaşılamayan nedenlerden ötürü Batı Anadolu'da çıkan bir etnik kargaşayla Plato'daki yurtlarından sürülüp atılmışlar. Ama sonraları 10. yüzyıl ile 7. yüzyıl arasında Toros Dağları'nda ve Suriye'nin kuzeyinde bulunan küçük kent devletlerinin yarı sakinleri olarak bir kez daha ortaya çıkmışlardır. Bakınız 7. bölüm. Değişken olarak Geç Hititler ya da Suriye Hititleri dönemi denen bu dönem Filistin'deki İbrani Krallığı zamanına rastlar. Açıklığa kavuşturulması gereken ikinci soru diller üzerinedir. İsa'dan önce 3. binin sonlarında Hint-Avrupalı kavimlerin gelmesinden önce Anadolu'da Hatti diyebileceğimiz bir dilin lehçeleri konuşuluyordu. Ama yazı hiç bilinmiyordu. O sırada Orta Doğu'nun başka yerlerinde kullanılan en yaygın yazı türü, kil üzerine çıkarılan çivi biçimleriyle yazılan çivi yazısıydı. Bu yazı Mezopotamya'ya özgü Akat dilinin tecimde ve diplomaside lingua franca olmasını sağlamıştı. Yukarıda gördüğümüz gibi yazının Anadolu'ya ilk girişi, Kanişte ve başka yerlerde tecim yerleşmeleri kuran Asurlu tecimenlerle olmuştu. Birbirini izleyen dalgalar halinde Anadolu'ya göç eden Hint-Avrupalı kavimler tümüyle değişik nitelikte diller konuşuyordu. İlk gelenler ülkenin güneybatısında Luvice konuşuyordu. Sonradan Paflagonya adını alan kuzey bölgelerde Palaca konuşuluyordu. Ancak Kızılırmak nehrinin geçtiği topraklarda ve Kapadokya'da konuşulan üçüncü bir dil vardı ki bu hepsinden önemliydi. Konuşanlar bu dile iyice anlaşılamayan nedenlerle Neşaca diyorlardı. Bu dil bugün bildiğimiz Hititçedir ve daha başlarda Hitit başkenti Hattuşaş'taki çivi yazısı arşivlerindeki Akatça metinlerin yerini almıştır. Bunlara ek olarak ilk gezginlerin Hitit hieroglifleri diye sözünü ettiği resim yazılı yazıtlar, gerçekte bir Luvi yazısıdır. Sonradan bunu demir çağının geç Hititleri benimsemiştir. Hitit halkı ve dilinin tanıtımıyla ilgili bu girişten sonra, onların nasıl ünlendiklerini artık güvenle anlatabiliriz. İsa'dan önce 2000'den bir süre önce başlayıp Hititleri Orta Anadolu'ya getiren kavimler hareketi üzerine çok şeyler söylenmiş, çok tartışmalar yapılmıştır. Ama artık bunların Karadeniz'in batı ucundan güneye doğru ilerleyip İstanbul Boğazı'ndan geçerek Anadolu'ya girdikleri konusunda çok az kuşku duyuluyor. Hititlerin Anadolu'ya nereden geldiklerini bilmediğimize yukarıda değinilmiştir. Bakınız 1. bölüm, sayfa 2, çevirenin notu. Bu giriş geride viraneler bırakan bir fetih hareketi değil, askeri yeteneği ve diplomatik zekası üstün bir kavmin adım adım Anadolu toplumunun içine sızmasıdır. Bu gelişmeyi daha açık bir biçimde görebilmek için Hititlerin ilişki kurdukları Hatti halkı ve yöneticileri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak gerekir. Ne yazık ki ilk çivi yazıları konuya ilişkin pek az ipucu veriyor. Örneğin Kaniş'teki Asurlu tecimenlerin arşivlerinde doğrudan tecim işleri ve alışveriş dışında herkesi ilgilendiren konulardan çok az söz edilir.